Ayrım 38.
Ulusu araya girerek derhal düzeltelim ne aksıyorsa karşılığını verdi. Derken YÖK konusu açıldı. Sunalp, ben YÖK'e karşı değilim ama bu haliyle yürümüyor, ıslah etmek lazım düşüncesini savundu. Ulusu, hemen Milli Eğitim Bakanı'na talimat verelim dedi. O sırada liderlerle televizyonda açık oturum ve basın toplantıları gündeme geldi. Açık oturum ve basın toplantıları belli olmuştu. Sunalp, bunu nereden çıkardı TRT diye sordu. İstemiyordu TV'de açık oturuma çıkmayı. Ulusu da çok doluydu aynı konuda. Bana sordular, kesin olarak yapılmasın diye talimat verdim. Araya Öztrak girdi. Benim haberim olmadı. Bana da emrivaki yaptılar. Macit Akman der demez Ulusu küplere bindi. Zaten bu Macit Paşa'dan çekmediğim kalmadı. Anlamadım ben bu işi. Ne söylersek tersini yapıyor bu adam. Bakanlar bir yandan not alıyorlar, bir yandan aktarılan konuları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ve kabinedeki arkadaşlarına da söyleyeceklerini belirtiyorlardı. Son olarak Sunalp Ulusu'ya sordu. Siz aday olduğunuza göre seçim kampanyasına katılacak mısınız? Ulusu net yanıtladı soruyu. Ben tarafsız bir hükümetin sorumlusuyum. Parti mitinglerine gitmek istemiyorum ama benim dışımdaki arkadaşlar katılacak. Ben hafta sonlarında mitingler dışındaki parti faaliyetlerine katılırım. Gece yarısına dek süren yemekte Sunalp'in amacı aksaklıkların düzeltilmesi ve hükümetin faaliyetlerinden dolayı MDP'nin halk tarafından sorumlu tutulmakta oluşunun Ulusa ve arkadaşlarına anlatılmasıydı. Kabine üyeleri ise buruktu. Çünkü aday sıralamasında istedikleri yerlere gelememişler, ya yer olarak istedikleri olmamış ya da sıralamada ikinci sıralara inmişlerdi. Sunalp ve arkadaşları icraattan dolayı onlara kızgın, ötekiler ise sıralamadan dolayı buruktu. MDP daha sonra gözümüzün önünde not aldılar, yapmadılar diyecek, bakanlar seçimi kaybettiler, bizi sorumlu tutmaya çalışıyorlar, kabahati kendilerinde arasınlar biçiminde karşı eleştiri getireceklerdi. Hayic'in Ankara'ya beklenmedik ziyareti. Alman sosyal demokratları Ankara'dan Amerika'ya dönüşünde ABD eski Dışişleri Bakanı Hayic'i Frankfurt'ta bir akşam yemeğine çağırdılar. Almanlar da Türkiye'deki gelişmeleri Amerikan yönetimi ölçüsünde izliyor, kulislere yayılan sözlere, dedikodulara ve doğru sandıkları bazı olaylara ilişkin değerlendirmede bulunmak istiyorlardı. Üstelik Hayic işte Ankara'dan geliyordu. Hem ondan bilgi almak hem de Amerika'nın en son bakış açısını öğrenmek mümkündü. SDP'nin lideri Willy Brandt partisindeki arkadaşlarına durumu aktarmış, onlar da Hayic'i Frankfurt'ta akşam yemeğine çağırmışlardı. Yemekte ağırlık taşıyan konu Türkiye ve Türkiye'de 6 Kasım'da yapılacak seçimlerdi. Almanlar Hayic'e tepeden inme bir soru yönelttiler. Amerika neden Turgut Sunalp'i destekliyor? Hayic şaşırdı ve çok önemli bir şey söyledi. Amerika Sunalp'i desteklemiyor. Şaşırma sırası bu kez Alman sosyal demokratlarındaydı. Peki kimi destekliyorsunuz? Hayic çok net bir karşılık verdi. Amerika Özal'ı destekliyor. Almanlar oturdukları yerden şöyle bir doğruldular. Çünkü kendilerine verilen bilgilere göre önce Türkiye'deki askeri yönetim Sunalp'i destekliyordu. Sonra da Amerika yine Sunalp'ten yana bir tavır almıştı. Bu nedenle de şaşırmışlardı. Hayic'e hemen bir soru daha yönelttiler. Siz niçin Ankara'ya gittiniz böyle beklenmedik bir biçimde? 12 Eylül'den sonra Türkiye'deki askeri yönetimi destekleyenlerin başında NATO eski başkomutanı Alexander Hayic geliyordu. Evren'i Genelkurmay Başkanlığından tanıyor, aralarında iyi bir dostluk kurulduğuna inanıyordu. Amerikan yönetimine Evren'le ilgili olarak sürekli sıcak sözler söylemiş ve ne zaman sorulsa Türkiye'de askerler demokrasiye mutlaka döneceklerdir karşılığını vermişti. Hatta İlter Türkmen Dışişleri Bakanı olarak Amerika'ya ne zaman gitse mutlaka Hayic'le görüşmüş ve Türkiye adına girişimlerde bulunmasını istemişti. Dolayısıyla Hayic'in Evren'le iyi bir dostluğu vardı. Önce kendisini ziyaret etmek istemişti. Sonra Turgut Özal Başbakan Yardımcılığından ayrıldıktan itibaren Amerika'da bir kuşku uyanmıştı. Acaba Türkiye 24 Ocak kararlarından yani liberal olduğu söylenen bu ekonomik kararlardan vaz mı geçecekti? Vazgeçmiyorsa Özal neden istifa etmişti? Özal'ın o tarihteki istifası Amerikalıları düşündürmüş ama sonradan parti kurup politikaya atılma kararına da sevinmişlerdi. Hayç, Almanların sorusu karşısında bir an bunları düşündü ve sonra yanıtladı. Benim Ankara'ya gidiş nedenim asıl seçimlerle ilgili. Son zamanlarda Turgut Özal'ın seçimlere sokulmayacağına dair sözler dolaşıyor. Engelleneceği bildiriliyor. Bize böyle raporlar geliyor. Ben Amerikan yönetiminin bir ricasını ilettim Cumhurbaşkanı Evren'e. Türk ordusuna hayranlığımızı ve kendisinin sayesinde Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönmekte oluşunu anlattım. Demokrasiye dönmenin şartları arasında da seçimlere girmesine izin verilen partilerin engellenmemesi gerektiğinin bulunduğunu söyledim. Bu nedenlerle Özal'ın seçime girmesinde bir engellemenin olmaması gerektiğini, bunun demokrasi açısından şart olduğunu söyledim. İşte Wall Street Journal'da 26 Ağustos 1983 günü yayınlanan Türkiye'nin dönüm noktası başlıklı yazı benzer kaygılardan kaynaklanmış ve Özal'ın mutlaka seçimlere girmesi gerektiği yazıda çok net bir biçimde vurgulanmıştı. Ama Amerikan yönetimi bununla yetinmemiş, aynı doğrultudaki dedikoduların kesilmemesi karşısında bu kez Cumhurbaşkanı Evren'i NATO'dan yakından tanıyan eski Dışişleri Bakanı Hayç'i Ankara'ya göndermişti. Hayç Ankara'dan sonra İstanbul'a geçecek, Türk ve yabancı iş adamlarıyla yaptığı kapalı bir toplantıda hem 12 Eylül yönetimine övücü deyimler kullanacak hem de ekonominin son 3 yıl içinde yeniden istikrara kavuştuğunu belirterek çökmek üzere olan ekonomiyi askerler alınan ekonomik tedbirler sayesinde yeniden rayına oturttular. Ancak bu politikaların sürdürülmesi gerekir ki sürekli istikrara kavuşabilsin Türkiye diyecekti. Wall Street Journal'da çıkan yazıyla Amerika neden yetinmemiş ve Hayç'i Ankara'ya gönderme gereğini duymuştu. Özal'ı desteklemekte olduğu artık bu ölçüde net iken bir de neden Hayç Ankara'ya gelmiş ve birinci elden bir görüşme yapmıştı? Amerikalıları kuşkuya düşüren olay Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesinde çıkan bir yazıydı. Gazetenin verdiği bir habere göre Türkiye'deki askeri yönetim Turgut Özal'a baskı yaparak Turgut Sunarp'le birleşmesini istemiş, Özal da bunu kabul etmemişti. Ama birleşmeyi kabul etmesi yönünde isteklerin yoğunlaştığı öne sürülüyordu. Gazetede bu yazı 26 Temmuz'da çıkmış, ardından Amerika bunun araştırılmasını Ankara'daki Büyükelçiliğinden istemişti. Ankara'dan giden raporlar da bu yöndeydi. Bu arada Eylül ayı gelmiş, bu kez ortaya bir dosya konusu çıkmıştı. Ankara'da kulislerde Özal hakkında bir dosya hazırlandığı ve bunun işleme konulacağı öne sürülüyordu. Hatta bu haberi alan Özal, önce hemen Cumhurbaşkanlığına çıkmış, ardından da 10 gün hiç sesi çıkmadan Çeşme'de dinlenmeye gitmişti. Seçim öncesindeki bu suskunluk da Amerikalılara garip geliyordu. Oysa gerçek neydi?
Tercih Özal'a nasıl kaydı? Önce bazı olayları arka arkaya sıralamak gerekiyor. Dosya meselesi gerçekten doğruydu. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan Devlet Denetleme Kurulu, banker olaylarına ilişkin bir dosya hazırlamıştı. Dosyanın sonuç bölümünde, banker faciasından dolayı dönemin Başbakan Yardımcısı Turgut Özal ile Maliye Bakanı Kaya Erdem sorumlu tutuluyordu. Dosyaların işleme konulması halinde Siyasi Partiler Kanunu'nun geçici maddesine göre hakkında dava açılan bir kişinin politikayı yürütmesi artık söz konusu değildi. Ama dosya işleme konulmadı. Uzun süre bekletildi. İşleme konulmadı. Hatta 1985 yılında uzun tartışmalara neden olacak anayasanın geçici 15. maddesi ilk kez Özal ile Erdem'e uygulandı. Bu maddeye göre 12 Eylül döneminde görev yapan bakanlar yaptıkları işlemlerden sorumlu tutulamazlardı. Dosya hazırlandığında MGK anayasa yürürlüğe girdi. Geçici 15. madde Özal ile Erdem'i de kapsar kararına vardı ve dosyanın altına bir not düşüldü. Hıfzlar çekilsin, yani işleme konulmasın denildi. Oysa MGK'nın elinde dosyayı işleme koymak için yine de bir fırsat vardı. İsteseydi işleme konulabilirdi. Ferit Melen, Ağustos başlarında dönemin Maliye Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu'nu aradı. Kendisi MDP'den milletvekili adayı olmuş, sonra da Doğu Anadolu'da nabız yoklamak üzere bir geziye çıkmıştı. Doğu'dan döndüğünde Kafaoğlu'nu ziyarete gelerek gördüğü durumu aktardı. Biz MDP olarak en çok 75 milletvekili çıkarırız. Bu seçimi Özal kazanır. Bizim kazanma şansımız hiç yok. Özal tek başına iktidara gelir. Sayın Cumhurbaşkanı'na durumu anlatmak isterim. Eğer yönetim iktidarı Özal'a devretmek istemiyorsa daha fırsat var. Sağda Doğru Yol Partisi'ni koşturmak mümkün seçimlere. Doğru Yol girerse Özal zorlanır. Bu görüşme Ağustos başlarında yapıldığı için DYP seçime girme şansını henüz korumaktaydı. Yani zaman açısından kaybedilmiş bir şey yoktu. Kafaoğlu ertesi gün Başbakan Bülent Ulus'u ve Tarım Bakanı Sabahattin Özbek'le birlikte Cumhurbaşkanı'na çıktı. Bir tarım ürününün taban fiyatına ilişkin karar alınacaktı. Taban fiyatı konusu bitti. Kafaoğlu Evren'e, "Sayın Cumhurbaşkanım, benim arzım olacak," dedi. Evren, "Peki kal," deyince Kafaoğlu, "Sayın Başbakanım da bulunsalar iyi olur," karşılığını verdi. Evren ile Ulus'u Kafaoğlu'nun söylediklerini dikkatle dinlediler. Kafaoğlu, Ferit Melen'in ziyaretini ve gözlemlerini aynen kendilerine aktardı. Evren bir an durdu, sonra "Aradan birkaç gün geçsin, yeniden görüşürüz," dedi. Ama bir daha konu hiç açılmadı. Milli Güvenlik Konseyi'ne iki kez briefing verildi. Seçimlerde ne olur, hangi parti kazanabilir, Türkiye'deki siyasal atmosfer şu anda nasıldır yönünde toplanan bilgiler konseye anlatıldı. Bu iki toplantıda da verilen bilgi çok netti. MDP seçimi kaybediyordu, seçimi Özal kazanacaktı. Hatta bu briefinglerden ikincisinden sonra Devlet Bakanı İlhan Özsırak ile MDP Genel Sekreteri Doğan Kasaroğlu bir araya geldiler. Bakanlarla MDP'lilerin ortak akşam yemeği üzerine bir açıklama metni yazacaklardı birlikte. Özsırak orada Kasaroğlu'na "Dün konseye bir briefing verildi," dedi. "Seçimi MDP kaybetmiş görünüyor." Kasaroğlu konuyu hemen gelip Turgut Sunalp'a açmış, o da bazı yerleri telefonla aramıştı. Evet, böyle bir briefing verildiği doğruydu. Ama kendisine telefonda "Merak etme paşam, partinin durumu iyidir," dediler ve kendisini üzmek istemediler. Hazırlanan raporlar çok net bir biçimde MDP'nin seçimi kaybedeceğini ortaya koyuyor, Milli Güvenlik Konseyi de artık bunu biliyordu. Başbakan Bülent Ulus'u İstanbul Üsküdar'dan milletvekili adayı olmuş, seçime giren diğer iki partinin Üsküdar ilçelerini ziyaret ediyordu. ANAP Üsküdar ilçesinde kendisini daha sonra Devlet Bakanlığı'na getirilecek olan Mesut Yılmaz karşıladı. Ulus'u Yılmaz'a Özal'ı kastederek "Bizim Turgut seçimi kazanacak," dedi. Milletvekili adaylıkları için vetolar belli oldu. MDP'ye herhangi bir öncelik tanınmamıştı. Sayısal açıdan vetolarda partiler arasında öyle büyük bir fark yoktu. Kaldı ki MDP adaylarının birinci ve ikinci sırasında bulunanlar diğer iki partiye göre daha fazla veto yemişti. Parti kurulma çalışmaları sürerken İstanbul Amerikan Konsolosluğundan bir görevli Turgut Sunalp'i Moda'daki evinde ziyaret etmişti. Amerikalı, "Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarları üzerine ne düşünüyorsunuz? İktidara gelirseniz bu yönde ne yapacaksınız? Bu yönde bir açıklama yapmayı düşünür müsünüz?" Sunalp, "Bunu şimdiden sormanın ne alemi var? Ben Amerika'nın Orta Doğu politikasını destekliyorum," diye bir açıklama yapmaya kalksam herkes arkamdan yuh çeker. Amerikalı, "Sizin seçimlerde işiniz kolaylaşır o zaman ama." Sunalp, "Ben önce Türkiye'nin çıkarlarını düşünürüm. Amerika'nın çıkarlarından şimdi durup dururken bana ne?" Amerikalı, "O zaman muhalefette nasıl bir tavır izlersiniz? Muhalefet görevini yerine getirirken Amerika'nın yürüttüğü politikaya dikkatinizi yöneltirsiniz herhalde." Turgut Sunalp bu konuşmanın etkisinde uzun süre kaldı. Hatta o kadar ki Wall Street Journal'da yayımlanan yazıdan sonra Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Hoop, Sunalp'i ziyaret etmek için MDP Genel Merkezi'ne geldiğinde Sunalp düpedüz saldırdı. "Sizin sefaretinizde çalışanlar Özal lehine propaganda yapıyorlar." Hoop sordu. "Ne yaptılar?" Sunalp çok kızgındı. "Daha ne yapacaklar? Gelip bana muhalefet görevi veriyorlar kendi kendilerine, sonra da beni Washington'a kötülemek için ellerinden geleni söylüyorlar. Ben Kore'de görev yaptım, NATO'da görev yaptım. Sizin orgenerallerinizin 1/4'ü benim iyi arkadaşımdır. Bağımsızlığını koruması için Türkiye'nin askeri ittifaklara girmesinden elbette yanayım. NATO'yu elzem görüyorum. Bu ittifaklarda Amerika'nın Türkiye'yi desteklemekte olduğuna da inanıyorum. Fakat sizin politikalarınıza karşıyım. Siz bu memleketin iç politikasına karışamazsınız." Hoop önce karşılık verecek oldu ama Sunalp'in gözü hiçbir şey görmüyordu. "Hepsini biliyorum. Wall Street Journal'da yayımlanan yazıyı da siz yazdırdınız. Benim memleketimde bir başka ülke ya da beynelmilel bir dernek böyle rahatça at koşturamaz. Bunun sizin tespit ettiğiniz dış politikayla da hiçbir bağlantısını göremiyorum. ABD Büyükelçisi Hoop ziyarete geldiğine pişman olmuştu. Pek bir şey söylemek istemedi ve kalktı. Bu ziyaretten birkaç gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosu Newbury katıldığı toplantılarda, kokteyllerde artık hiçbir biçimde gizli kapaklı davranmaya gerek görmeksizin Özal seçimi kazanırsa çok seviniriz demeye başlayacaktı. Hatta kendisine karşı çıkanlara yani çeşitli mesleklerden gelen Türklere şaşkınlıkla bakacak, onları da Özal lehine ikna etmeye çalışarak Özal'ı diğer iki partiyle nasıl bir tutarsınız? Özal'ın partisi yapay bir parti değil. Özal Türkiye'de geleceğin temsilcisidir ve halkla bağı bulunan tek partidir. Temsil niteliği vardır ve sivil rejimi temsil etmektedir diyecekti. Bu sözleri Newbury her gittiği yerde plak gibi defalarca tekrarlamaktan çekinmedi. 1983 Eylül ve Ekim aylarında yani seçimden kısa süre önce İstanbul, İzmir ve Ankara'da çeşitli ulusal ve uluslararası seminerler düzenleniyor. Bunların tamamında Özal mutlaka bir konuşma yapıyor, tamamına mutlaka çağrılıyordu. Özal da bu çağrıların hiçbirini geri çevirmiyordu. Bu toplantılardan birini bahane eden Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, kısaca OECD olarak bilinen kuruluşun Türkiye masası sorumlusu, teknik deyimiyle Türkiye Konsorsiyon Başkanı Gebert Türkiye'ye gelmişti. Alman asıllı Gebert, IMF, Dünya Bankası ve uluslararası bankalarla yeteri kadar bağlantı içinde bulunduğundan Özal'ı yakından tanıyor ve Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar biliyordu. Seçim öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de nabız yoklayan OECD temsilcisi Gebert, bu izlenen ekonomik politikaları ancak Özal iyi götürür. Bu politikalardan vazgeçmek büyük hata olur diyor ve her sohbet ettiğinde bu yöndeki telkinlerini aktarıyordu. Gördükleri ve duydukları bu olaylar karşısında İstanbul iş çevreleri farklı görüşleri savunmaya başlamışlardı. Büyük holdinglerden bazıları yönetim Sunalp'i destekliyor, biz de MDP'nin yanındayız derken bir bölümü hayır asıl desteklenmesi gereken Özal'dır düşüncesini savunuyorlardı. Hatta bir pazar günü Özal TÜSİAD Başkanı Ali Koçman'a telefon etti. Büyük iş adamlarının MDP'yi desteklediklerini biliyorum. Dün de TÜSİAD'ın böyle bir desteği kamuoyuna açıklayacağını duydum. Ama senden böyle bir şey beklemem. Bunu yapmanız doğru olmaz. Bize zarar verir. Koçman'ın yanıtı kararlıydı. Ben TÜSİAD üyelerine münferiden şu ya da bu partiyi desteklemelerini ya da tersini söyleyemem. Buna ne karışabilirim ne de önleyebilirim. Ama size söz veriyorum, ben başkanken TÜSİAD olarak kamuoyunda hiçbir partiye açıktan destek vermeyeceğiz. Özal rahatladı. Ancak 3-5 gün sonra iş çevreleri İzmirli iş adamlarının isteği üzerine Nejat Eczacıbaşı'nın bürosunda bir araya geldiler. Seçimlerde nasıl bir tavır alacaklardı? Bunu tartışmak istiyorlardı kendi aralarında. TÜSİAD Başkanı Ali Koçman'ın çağrılı olmadığı bu toplantıya Raşit Özsaruhan, Selçuk Yaşar İzmir adına, İstanbul adına da Vehbi Koç, Nejat Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı ile Feyyaz Berker katıldı. Toplantıda Selçuk Yaşar Ali Koçman'ı ağır eleştiriyor ve Özal'ı tutuyor o. Bizim adımıza böyle bir şeyi nasıl yapar diyordu. Hatta İzmirliler seçimden sonra TÜSİAD yönetimini değiştirmemiz lazım. MDP'ye ayak uyduracak ve yeni iktidarla uyum sağlayacak bir ekibin iş başına gelmesi lazım önerisinde bulunacaklardı. Dikkat çeken nokta, İzmirlilerin bu açık tavrına rağmen İstanbul büyüklerinin pek tepki göstermemesiydi. Olumlu ya da olumsuz bir söz söylememeye özen göstermişlerdi. Hatta toplantıdan sonra Sabancı'da, Koç'ta, Eczacıbaşı'da Ali Koçman'ı ayrı ayrı arayacak ve toplantıyı kendisine özetleyerek sen işine devam et diyeceklerdi. İş çevreleri kendi içlerindeki bütünlüğü seçim yaklaştıkça daha da çok kaybettiler. Sırdaş hesaplar farklı partilere akıyordu. Kendi aralarındaki bütünlük bir yana artık açıktan kapışmaya başlamışlardı. Selçuk Yaşar, serbest faiz ve serbest kur politikası ülkeyi çıkmaza sürüklüyor türünde bir demeciyle Özal'ın politikasını da eleştiriyor, demeçler veriyor, ertesi gün buna Ali Koçman, ekonomiyi bir bilene teslim etmek gerekir sözüyle karşılık veriyordu. Bunun üzerine bir gün sonra Selçuk Yaşar Koçman'a bir telgraf çekti ve TÜSİAD Başkanı olarak siz tarafsızlığınızı kaybettiniz. Derhal istifa edin çağrısında bulundu. Kısaca Sunarp ile Özal arasında gidip gelen iş çevreleri siyasal tercih için kendi aralarında farklı kamplara bölünmüşler ve sonunda açıktan açığa söz düellosuna girmişlerdi. İlginçtir, seçimden bir hafta sonra 13 Kasım Pazar günü Vehbi Koç, Ali Koçman'a telefon ederek kendisini çaya çağıracak, çay içerken aniden hadi Turgut Bey'e gidip kendisini tebrik edelim önerisini getirecekti. O gün Yeniköy'deki evinde bulunan Özal'ın kapısını çaldıklarında kapıyı açan Semra Hanım şaşıracak, "Oo Turgut Bey bak kimler gelmiş" diyerek karşılayacaktı. Seçimlerden sonra herkes Özalcı olacak, Özal'ı baştan beri destekleyen Koçman TÜSİAD'dan ayrılacaktı. MDP'yi destekleyen firmalarla MDP'nin ilişkisi seçimden sonra bıçak gibi kesildi. Özal seçim sonrasında gerçi hiçbir firmaya hiçbir şey söylemedi ama aldığı ithalat ve ihracat kararlarıyla kimilerini ödüllendirirken diğerlerini de terbiye etmeye çalıştı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli'nin firmalara karşı sert ve yumuşak tavrını iş çevreleri her zaman seçim öncesi politikalara bağlayarak değerlendirdiler. Resmi gazetede yayınlanan tebliğlerde yer alan tek bir cümleyle kimilerin nasıl canının yandığını, kimlerin o bir tek cümleyle yerinden zıpladığını işin içinde olanlar gözlerinden hiç kaçırmadılar. Sunarp'ten vaz mı geçilmişti? Büyük holdinglerin görüş farkları bir yana, içeride ve dışarıda Özal ciddi olarak büyük destek görüyordu. Buna bir de müthiş bir propaganda tekniğini eklemişti. Amerikanvari bir propagandayı. Bunu iki yoldan yürütüyordu. Önce video kasetleriyle binlerce köye ulaşıyor, hazırlanan kasetler köylere ulaştırılarak köy kahvelerinde seyrediliyordu. Bunun için su gibi para harcanıyordu. Kendisi kent kent dolaşıyor, 24 saatte 25 saat konuşmaya ve dolaşmaya çalışıyordu. TV'de her konuşmaya kendisi çıkıyor, sakin ve ikna edici üslubuyla geniş kitlelere sesleniyordu. İkinci propaganda yolu ise çok daha müthişti. Yukarıdan beri sıralamaya çalıştığımız gibi askeri yönetimin tercihi artık yavaş yavaş Özal'a kayıyordu. Yönetim artık Sunarp'la ilgili kuşkular duymaya başlıyordu. Ama Özal bunu tam ters yönde kullanmayı başardı. Tüm şimşekleri Sunarp'ın üstüne çekmeyi sağlıyor, o da yaptığı her konuşmada Özal'a yardımcı oluyordu. Şimşekler Sunarp'a yağdıkça Özal halk karşısında mazlum, garip bir parti rolüne soyunuyordu. İşte askeri yönetim kendisini değil Sunarp'ı istiyordu. Özal bu rolü çok başarılı oynadı. Askeri yönetimin tercihi artık Sunarp'tan tam yana olmadığı halde Özal mazlum rolü ile bu tercihin sürdüğü imajını yaygınlaştırıyor, halk da artık sivil bir kişinin ülkeyi yönetmesini istediği için Özal her geçen gün aldığı primi yükseltiyordu. Bu oyunu o kadar güzel sahneliyordu ki yıllar yılı bırakın CHP'yi, tipe ya da bir başka sol partiye oy vermiş olan solcular oylarını ekonomik politikasını zerre kadar onaylamadıkları Özal'dan yana kullanıyorlardı. İşte bunlar bilinçli solculardı. Toplumun sivilleşmesini isteyen, ülkenin demokratikleşmesini bekleyen solculardı. Özal gelecek, demokrasi yerleşecekti. Aslında bu beklenti ve böyle bir misyon Özal'ın tarihsel olarak en büyük şanslarından biri olacak, yıllar yılı hiçbir partiye nasip olmayacak destekle Özal iktidara gelecekti.